Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz stüdyomuzda iktisatçı Mafia İlmez. Mafia Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
Sağ olun.
Hayırlı olsun yeni yeriniz.
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş güzel geldiniz olmuş. Tekrar. İsterseniz öncelikle son günlerde özellikle sanayi ve işsizlik verileriyle daha fazla tartışılmaya başlanan ekonomide durgunluk konusuna girelim. Siz stagflasyona mı giriyoruz şeklinde stagflasyon kavramını da tekrar hatırlattınız tartışmalar içerisinde. Aslında uzunca bir süredir sokakta vatandaşların, işte iş dünyasında iş insanlarının yaşadığı ve konuştuğu bir konu olmasına rağmen biz verilerle beraber bugün daha fazla tartışıyoruz. Programlarınızda stagflasyon da dediniz, enflasyon da dediniz. Enflasyon ve durgunluk mu, enflasyon ve daralma mı, küçülme mi? Nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bizim tabii bu meseleyi konuşmamız yeni. Yani yeni yeni konuşuyoruz çünkü biz büyük ölçüde verilere bakıyoruz. Yani işsizlik verisine bakıyoruz, sanayi verisine. Talebi iyi kötü gösteren ticaret hacmindeki değişikliklere bakıyoruz. Efendim otomobil satışlarına bakıyoruz, konut satışlarına bakıyoruz. Bu gibi verilere bakıyoruz ve buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün bunların sonucu aslında işsizlik ve büyüme verisinde ortaya çıkıyor. Fakat bunlar çok geriden geliyor. Mesela elimizdeki işsizlik verisi henüz Haziran'dayız. Yeni çıktı. Büyüme desen hala birinci çeyrek var. İkinci çeyrek büyümesi ki durgunluğun esas başladığı dönem olarak kabul ediliyor. Bunun verisi Eylül sonunda gelecek. Dolayısıyla onu henüz görmüş değiliz. Fakat elimizdeki bu öncü göstergeler bize ekonomide bir durgunluğa doğru gidişi çok net olarak gösteriyor. Bunu sokaktaki insan görüyor. Ya sokaktaki insan dediğim esnaf, sanayici, tüccar bunu görüyor. Çünkü yaşıyorlar. Yani satışları düşmüş, geçen yılın aynı ay dönemine göre bir düşüklük var mı yok mu, kazançlarında düşüş var mı yok mu, bunu görüyorlar. Gördükleri için de hep şikayet ediyorlar. Durgunluk var piyasada, ciddi bir durgunluk var diye. Ben çarşı pazar gezmeyi severim. Her hafta Sarıyer Pazarı'na giderim mesela, bakarım onlarla konuşurum. Onlara şikayet ediyorlar. Başlangıçta çok üzerinde durmadım çünkü esnaf hep şikayet eder biliyorsun. Ama baktım ki sanayici, tüccar yani daha büyük üretimle uğraşan kişiler de şikayet ediyor. Ve hakikaten de veriler yavaş yavaş bu şikayetlerin haklı olduğunu bize göstermeye başladı. Durumu daha net gördüğümüz veriler mesela işsizlik verisi. Birdenbire 8.4'ten düşüşteydi. 9.2'ye fırladı. Şimdi 8.4'ten 9.2'ye fırlama Türk insanı bu tür sıçramalara alışık olduğu için çok çarpıcı değil ama esas son 4 haftada ben işsizim, iş arıyorum diye başvurmamış olup da işsiz olanlar var. Onları da kattığımızda ki ona geniş işsizlik diyoruz. O 25'ten 30'a geldi. 29 küsura geldi. Şimdi oradaki sıçrama çok önemli. Demek ki ve bunların bu veriler mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler. Yani bayram vardı, seyran vardı, o mevsimde böyle oldu, şöyle oldu, böyle bir ayrım da ortadan kalkıyor. Şimdi işsizlik böyle. Büyümeyi de Eylül'de göreceğiz ne olduğunu. Benim tahminim, yani piyasadaki tahminler, iktisatçıların tahminleri büyümenin sıfıra yaklaştığı şeklinde. İkinci çeyrekte. Bu bize enflasyon hala çok yüksek. Düşüş olmasına rağmen baz etkisiyle. Bu bize enflasyonla büyümenin sıfıra yaklaştığı, durgunluğa gittiği ortamın bir arada olduğunu. Yani stagflasyona doğru gittiğimizi gösteriyor. Senin söylediğin slamflasyon ondan bir sonraki aşama. Eğer bu büyüme eksiye dönerse, yani bir de küçülme olursa üstüne, hem yüksek enflasyon hem küçülme, o zaman slamflasyon dediğimiz olgunun içine gireceğiz.
Sizin beklentiniz bu mudur peki?
Yani ben stagflasyondan sonra oraya gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü başka türlü bu kadar yüksek enflasyondan çıkışta pek mümkün olmuyor. Evet. Bu durum aslında şu an uygulanan politikalardan ziyade 2021 Eylül'ünden başlayan çok büyük bir hatanın, büyük bir ekonomi politikası hatasının, yani enflasyon yükseliş eğilimindeyken faizi indirme güdüsüne kapılmanın, takıntısının peşine düşmenin sonucu. Neydi o zaman? Yani 2021 Eylül'üne geldiğimizde enflasyon %19 küsurdu. Faiz de 19'du. Biz faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyerek başladık faizi düşürmeye. Halbuki enflasyonda artış eğilimi vardı. Düşüş eğiliminde değildi enflasyon. Nitekim biz indirmeye başladıkça enflasyon yükselişe devam etti, hızlandı. Biz bunu biz de indirmeye devam ettik ilginç bir şekilde. 8.5'a kadar indirdik. Enflasyon da 85'e fırladı. Yani temel hata burada. Feci bir hata bu. Yani fahiş lafı çok kullanılıyor ya, fahiş kira, fahiş fiyat filan. Fahiş ekonomi politikası hatasıdır bu. Tarihte görülmeyecek kadar ağır bir hata. Bizi buraya getiren budur. Bugün sonradan alınan kararlar, işte Mehmet Bey'in Ekonomi Bakanlığı'na gelmesinden sonra faizleri arttırması vesaire, bunlar doğru kararlar ama eksik. Yani benim hep kullandığım bir laf var. Faizi yanlış belirlediğin zaman, enflasyonun çok altında bir yerde belirlediğin zaman tek başına ekonomiyi büyük sıkıntılara sokmaya, hatta batırmaya etkili olabilecek bir şey, bir gösterge. Ama sonradan ben faizi tekrar enflasyon düzeyine çıkarayım dediğin zaman tek başına bu olayları çözebilecek bir gösterge değil. Yanında mutlaka bir şeyler lazım. Biz o yanındakileri yapmadık. Sadece faiz arttırdık ve oradan mucize bekliyoruz şimdi.
İsterseniz biraz açalım. Siz yıllardır aslında o yanında olması gerekenleri farklı dönemlerde gündeme getirdiniz. Ama ben tekrar sorayım. Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra ekonomi yönetiminin Merkez Bankası tarafında para politikasında faizleri arttırdığını gördük. Faiz tarafında, para politikasının tarafında bu adımlar atılıyor. Ama enflasyonun bir patinaja girmemesi için, bir yerde tıkanmaması için, daha kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ne atılmalı?
Şimdi bizim enflasyonumuz %80'lere çıkmış bir enflasyon. Türkiye bunu geçmişte de çok yaşadı, yüksek enflasyonu. Buradan çıkışın yolu eskiden farklıydı. Mesela 2001'de bizim sosyal ve siyasal durumumuz hiçbir zaman iyi değildi ama böyle de değildi. Yani ne hukukun üstünlüğünü bu kadar çiğnemiştik, ne demokrasiyi bu kadar zedelemiştik, ne de diğer konuları, eğitimi vesaireyi bu kadar perişan etmemiştik. Türkiye son 10 yılda bunu yaptı. Hatta son 5-6 yılda daha da fazla yaptı ve böyle bir şeyden, yani gelişmiş ülkelerden, Avrupa'dan kopmuş bir yapıya doğru sürüklendi. Bir Orta Doğu ülkesi olmaya doğru sürüklendi. Şimdi bu farklı bir şey yaratıyor bu toplumda. Yani şunu yaratıyor, mesela yatırımcılar buraya, sonra çok risk arttırdık. Bu, sadece bunlarla kalmadık. Yani dış politikada risklerimizi arttırdık. İçeride aldığımız işte bu yanlış ekonomik kararlarla, hukuku kabul etmeyerek mesela risklerimizi çok arttırdık. Yani CDS primimiz arttı, şeylerimiz bozuldu, her şey bozuldu. Dolayısıyla yatırımcılar uzaklaştı. Sadece yabancı yatırımcıları kastetmiyorum. Yerli yatırımcı da yatırım yapmıyor. Yani siyasal iktidara yakın olan yatırımcılar dışında ya da hani oradan onun dışında bağımsız ufak tefek yatırımlar yapan dışında Türkiye'de böyle yatırımcıların artık girdiği çok büyük yatırımlar yok. Bir Çinliler gelecek gelirse şimdi inşallah şeye, elektrikli otomobil yapımına. Onun dışında böyle bir yatırım talebi Türkiye'ye dönük bir şey yok. Biz hep böyle şey, sıcak para derleyen bir ülke konumuna döndük tekrar. Şimdi bunlardan çıkabilmemiz için, yani sorun sadece enflasyonu çözmek değil. 2001'de sorunumuz biraz oydu. Sorunumuz ekonomikti. Dolayısıyla ekonomiyle aldığımız önlemler olayı çözebiliyordu. İlaveten işte bir şeyler yapmamız gerekmiyordu. Yoksa tarihimizde hep hukukla ilgili, demokrasiyle ilgili hep sorunlarımız var. Bunları her zaman çözmemiz lazım ama o dönem bu kadar kötü durumda değildik. Artı üstüne Avrupa Birliği müzakeresi başlattık. Yani Avrupa'yla öyle bir noktaya geldik. Tam üyelik müzakeresi başlayınca bütün dünya bizim Avrupa standartlarına, hukukta, demokraside vesaire buraya doğru gideceğimizi düşündü. Ve yatırımlar da çok arttı zaten Türkiye'ye o dönemde. Şimdi oradan uzaklaştık biz. Dolayısıyla böyle sadece faizi arttırdım, ekonomiyi çözdümle biz buradan artık çıkamayız. Geçici olarak düzeltebiliriz durumu. Ama buradan çıkmak istiyorsak benim 30 yıldır söylediğim şeyi yapacağız. Yani yapısal reformlar bu o zaman da gerekliydi. 2001'de de gerekliydi, 1980'de de gerekliydi, 90'da da gerekliydi. Ama bugün çok çok daha fazla gerekli. Bunları girmemiz lazım. Yani hukukun, yani insanlar kendilerine farklı, başkalarına farklı hukuk uygulandığını düşündüğü yerde yatırım yapmazlar. Yani nereye gidecek? Gittiği yerde tarafsız bir hukuk muamelesi görmeyecekse o yatırıma girmez adam. Demokrasi tek kişinin kararına kalmış birçok olayların yürüdüğü bir yerde insanlar rahat hareket edemezler. Düşünce özgürlüğünün olmadığı üniversiteler bilim üretemezler. Başka iş zaten de öyle oluyor. Şimdi buralardan çıkmamız için bizi böyle bir paketi çıkarsak Türkiye, bunun bugün çok zor olduğunu biliyorum. Ama zor olduğunu bilsek de bunu dile getirmemiz lazım. Çünkü çıkış yolumuz bu bizim. Böyle bir pakete ama açıklamayla değil, adım atmamız lazım. Yani hukukun üstünlüğü bir, hemen yargının bağımsız hale getirilmesi lazım. Hemen birinci adım, hiç böyle işte o bekleyeceğiz, ileride yaparız falan diye, bugün onu yapmak lazım gibi. Böyle birkaç adım attıktan sonra bir takvim açıklayıp şunları yapacağız, bunu edeceğiz dedikten sonra bunu faiz olayının yanına koymamız, işte diğer vergi vesaire onları da yapmamız lazım. Ancak öyle çıkarız kalıcı olarak. Yoksa geçici düzelmeler sağ.
Bazı açıklamalarda Türkiye hikayesi deniyor ama faizle sınırlı kalmış bir hikaye gibi bugün, değil mi?
Bence artık hikaye anlatmanın çok ötesindeyiz. Yani mesela 2001'de bir Türkiye hikayesi anlatabilirdik. İşte orada faiz arttırdık, kuru bilmem ne yapardık falan. Vergiyle ilgili bir iki düzenleme. Geri kalanıyla ilgili de hikayeler anlatabilirdik. İşte Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Girince hukuku düzelteceğiz. Şöyle olacak onlarla beraber. Bugün artık o noktayı geçtik. Türkiye'nin anlattığı hikayeler kabul edilmiyor. Kimse bunu, müthiş bir itibar kaybına uğradı ülke çünkü. Bugün yapmamız lazım. Hukukun üstünlüğünü yapacağız. Hayır, yaptık. Arkasından da bunu yapacağız dersek inandırır.
Direkt somut bir şekilde koymamız
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle. Bugün çok çok farklı bir yerdeyiz. Onun için hani buradan ne, bana soruyorlar şimdi birçok insan, buradan ne kadar zamanda çıkarız? Ne yapacağımıza bağlı. Eğer böyle gidersek biz buradan hiç çıkamayız. Hep böyle gideriz. Biraz geçici olarak düzeltiriz. 2 sene sonra aynı şeyle gene karşılaşırız. Yani buradan kalıcı çıkmanın bir tek yolu var. Hatta ben bunu bazen böyle karikatürize ediyorum. Son 3-4 yılda yaptıklarımızın tam tersini yaparsak bayağı bir yol almış oluruz. Diye ifade ediyorum.
Beklentiler de aslında böyle adımlarla şekilleniyor, değil mi?
Ya beklentileri şekillendirmeden, iyileştirmeden, olumlu hale getirmeden buralardan çıkış bizim için yok. Mesela Amerika Birleşik Devletleri enflasyon sorununu 9'dan 3'e kadar indirdi işte. %9'lara kadar çıkmıştı. İngiltere becerdi, Avrupa kısmen becerdi. Nasıl becerdiler bunu? Faiz arttırarak yaptılar büyük ölçüde. Çünkü adamların zaten o bizim ulaşmaya çalıştığımız yapısal reformlar altyapısı zaten var. Mükemmel mi? Değil. Ama bize göre çok iyi. Dolayısıyla hani hukukun üstünlüğünü yeniden düzenlemesi gerekmiyor, demokrasisini. Gerekse bile bizim kadar böyle derin değil. Ufak tefek yüzeysel şeyler yapması. Kimse oraya bakmıyor onun için. Neye bakıyor? İşte faizini doğru, enflasyon artmış, faizi arttırmış, küt indiriyor aşağıya. Biz orada değiliz. Bizim o öbür şeyleri yapmamız şart.
Peki ekonomi tarafında bugün atılan adımlara dönecek olursak, para politikasını konuştuk. Maliye tarafındaki adımları nasıl değerlendiriyorsun? Ya, beklentilerin çok altında adımlar oluyor.
Şimdi burada yapılması gereken bir şey var. Türkiye kayıt dışının çok büyük ölçüde yürüdüğü bir ekonomi. Bu çok net görünüyor. Eskiden bu kadar değildi. Ama şimdi kara para girişi var, uyuşturucu para girişi var. Bunu etrafımızda harcamalardan görebiliyoruz. Yani inanılmaz bir böyle lüks arabalar dolaşıyor vesaire. Adamların kazançlarına baksan hiçbir kazanç beyan etmiyorlar filan. Belli ki çok ciddi bir kayıt dışılık var bu ekonomide. Şimdi böyle bir kayıt dışılığı vergilendiremediğin, kayda alamadığın sürece olayın boyutunu da görmüyorsun. Ben onun için mesela bu vergi paketi, vergi torba yasası hazırlığı yapılırken yazdım da bunu. Şimdi bazı insanlar dediler ki servet vergisi koyalım. Hayır, servet vergisi koyarsan servetini zaten beyan etmiş insanları yakalıyorsun. O zaten beyan ediyor, elde ettiği geliri beyan ediyor. Etmiyorsa onu yakala, ayrıca ona mani hal yok. Burada yapılması gereken şey servet beyanı. Yani bütün insanların servet beyanı, yani beyanname vermeye ve servet beyanında bulunmaya zorlayacaksın. Servetini ve yaptığı giderleri beyan edecek. Beyanname veren kişi, ücretliler hariç, onların beyannamesi yok zaten. Beyanname veren kişi ne serveti varsa bunu beyan edecek. Ondan sonra bu eskiden vardı. Ben maliye müfettişliği yaptığım sırada servet beyanı verilirdi. Kapalı bir zarf içinde mühürlü. Her beyanname veren kişi servet beyanında bulunur. Ayrıca beyannamesinde de giderlerini yazardı. Dolayısıyla biz o kişinin doğru gelir beyan edip etmediğine bakmak için 2 yılın servetiyle gelirini ve giderini karşılaştırır, küt diye yakalardık yani. Mesela işte serveti bilmem 3 tane apartman dairesi, 1 tane köşk ve bilmem ne var. Bir bakıyorsun öbür yıl 4 köşk daha almış. Ama beyan ettiği gelire bakıyorsun, böyle bir şeyi göstermiyor. Ya da giderlerine bakıyorsun, geliriyle tutarsız. Hemen servet beyanından yakalanırdı. ve vergi incelemesi yapılır, tahakkuk yapılır, verilirdi. Bunu Özal kaldırdı. Bunu yani servet beyanı kaldırıldı. Bunun yeniden konması lazım. Yani bu servetini göstermeyen, gelirini beyan etmeyen ama lüks arabalarla dolaşan insanları yakalamak istiyorsan yani kayıt dışı kalmış bunu getireceksin.
Sistemin içine çekeceğiz.
Bunun da bir tehlikesi şöyle var. Bunu getirdiğin zaman bu sefer beyan eden insanlar da biraz ürküyorlar. O zaman da parayı dışarı çıkarmaya başlıyorlar. Ama bunu göze alacaksın. Çaren yok yani.
Bugün atılan adımlar tabii bunun yanında oldukça yetersiz.
Biz bugün yaptığımız şeyler işte harçları arttırdık. Biraz vergilerle oynandı filan. Sonra mesela Türk vergi sisteminde çok ciddi bir rahatsızlık var. O rahatsızlık şu, biz şeyin topladığımız vergi gelirlerinin %35'ini dolaysız vergilerden, yani gelir kurumlar gibi beyan edilen vergilerden %65'ini dolaylı vergilerden alıyoruz. Katma değer vergisi, ÖTV gibi. Onlar da fakirle zenginin aynı oranda ödediği vergiler. Dolayısıyla son derece adaletsiz, son derece yanlış yönlendirici vergiler. Halbuki mesela gelir vergisi artan orandadır. Yani daha az kazanan daha az öder, daha çok kazanan daha çok öder. O tarafa geçmemiz lazım. Çünkü bunun ideali yarı yarıyadır. Yani gelişmiş ülkelerde %50-55 dolaysız vergiler, gelir vergisi vesaire gibi, %45-50 de şeydir, dolaylı vergilerdir. Biz onu çok bozmuş durumda. Yani bu tür reformların yapılması lazım. Yapısal reform o. Bir yandan da ben hep onu da savunuyorum. Şimdi mesela eskiden vergi incelemesi yapanların sayısı bu kadar yüksek değildi. Vergiyle uğraşan denetim elemanlarının. İşte 100 tane maliye müfettişi vardı. 250-300 tane hesap uzmanı vardı. 400. Tabii 600 tane de bilemedin gelirler kontrolörü vardı. Yani 1500 kişinin içindeydi. Şimdi 10 bin kişinin üzerinde bir vergi müfettişi kadron var. Ama bu kadroyu iyi kullanamıyor sistem. Kullanmak da istemiyor belki. Yani dostlar alışverişte görsün vergi yasası gibi bir şey bu çünkü. Bunlara bağımsızlık vereceksin. Yani bu vergi incelemesi yapanlar gidip tespit ettiği zaman girip kendi yapacak. Yapayım mı, yapmayayım mı? Böyle izinler alınması olmayacak. Eskiden ben maliye müfettişiyken böyleydi. Yani ben senin vergi kaçırdığına inanıyorsam küt deyip yazardım şeye, başkanlığa. Ben Sinan'ı tespit ettim, inceleme yapacağım. Buyur yap derlerdi. Yapma denmezdi. Bakana filan da sorulmazdı yani. Siyasi etki sıfırdı. Yapardık. Şimdi bunlara getirmemiz lazım. Benim çok söylediğim bir şey var Sinan. Siyaset teknik konulara girmemeli. Girdiği her teknik konuda yanlış şeyler oluyor. Mesela Merkez Bankası teknik bir konu. Siyaset şunu demeli Merkez Bankası'na, siyasi iktidar. Ben enflasyonu düşürmeni istiyorum kardeşim. Elindeki imkanları kullan, düşür. Şuraya kadar indir. Daha fazlası zorlar, büyüme gider falan neyse. Şuraya indir. Bitti. Ondan sonrasında karışmayacaksın. O ne yapar? Sen şeyi soracaksın ya. Ben sana 15'e indirdim dedi. Sen 25'te kaldın. Niye orada kaldığını sor. Ama işte sen 15'e indirme, faizi şöyle yap filan ötesine teknik şeylere girdin mi olay olmuyor, yürümüyor. Bunun hatta hep örneği veriyorum. En tipik örneklerinden biri futbolla kadın voleybol. Futbolda siyaset işin içinde. Siyaset dediğim zaman sadece siyasi kadroyu anlamamak lazım. Yani yöneticiler, federasyonlar vesaire bunlar da dahil. Futbolun içinde ve futbolda berbat bir durumdayız. Voleybola düne kadar karışmıyordu, bugün durum ne bilmiyorum. Orada kadınlar işte dünya bir numarasına kadar çıktılar. Yani teknik
umarım
konuya
böyle devam eder.
Teknik konuya girmeyeceksin. Yani oraya doğru bir federasyon başkanı atayacaksın. Karışmayacaksın. O da doğru bir antrenör atacak, o da ona karışmayacak. Olay bundan ibaret yani.
Esasında Merkez Bankası bağımsızlığı gibi konularda bundan çıkıyor.
Tabii, kesin bundan çıkıyor. Mesela şimdi Trump bir açıklama yaptı, ben geldiğim zaman dedi işte yani Amerikan başkanı Merkez Bankası kararlarına karışmalı dedi. O kadar yanlış bir şey ki ya, Merkez Bankası'nın kurulma nedeni zaten başkanlar, hükümdarlar karışıp da para basmasın diye yani. Yoksa bir Merkez Bankası'na lüzum yok ki, bastır hazineye, ver siparişi bassın yani.
Bugünkü son tartışmalara da dönecek olursak, faiz indirimine ne zaman başlanacak diye hem yurt dışındaki raporlarda görüyoruz. Hem yurt içinde farklı tartışmalar var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Merkez Bankası faiz indirim tarafına ne zaman geçmeli?
Şimdi mesela ben şeye bakıyorum. Fed de burada tabii büyük bir gösterge Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı. Fed Watchers diye birileri vardır Amerika'da. Bunlar Fed'in ne yapacağını gözlerler ve biraz da tabii bu Fed üyeleriyle de görüşürler, ederler. Belli görüşler oluştururlar. Bunların toplandığı gruplar var. Mesela o gruplara baktığım zaman Fed'in Eylül ayındaki toplantıda 0.25 puan faiz indireceğini düşünenler %65'ini oluşturuyor grubun. 0.50 puan indireceğini düşünenler de %35'ini. Yani tamamı Fed'in faiz indireceğini düşünüyor. Sadece oranlar farklı. O biraz daha zaman yaklaştıkça çok netleşir. %90'lara çıkar. Hı hı. Ve Fed de ona uyar. Hiç sürpriz olmaz bu işte. Şimdi bu piyasalar için tabii büyük bir güvence. Yani bir merkez bankasının ne yapacağının önceden bilinmesi lazım büyük ölçüde. Ki sürpriz olmasın burada. Yani piyasa sürprizi çok sevmez. Bizdeki durum şöyle. Şimdi bizde enflasyonla mücadelede ve ekonomiyi toparlamada para politikası olarak faiz artışının dışında pek bir şey yapılmadı. İşte biraz zorunlu karşılıklarla falan da oynandı ama hepsi o kadar. Onun dışında mesela öbür taraftan vergiyle ilgili bu getirilenler falan çok da önemli değil. Çok büyük adımlar yok. Yapısal reformlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Benim bu sözünü ettiğim tabii. Yapısal reformlarla. Dolayısıyla bana sorarsan para politikası çok zayıf gidiyor. Zayıf bir politika. Öte yandan faiz de zaten enflasyonun altında belirlenen faize. Bir kere enflasyon ne? Yani orada bile mutabık değiliz. Yani TÜİK %61 diyor. ENAG %100 diyor. Piyasaya sorsan onlar da %100 civarında bir tahminde bulunuyorlar. Öyle olunca tabii aldığın önlem de ona göre oluyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele %50 bile olsa faiz carry trade dediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Carry trade insanların yurt dışında ucuz faizle borçlanıp bizim gibi ülkelere getirip Türk lirasına dönüp, yerel paraya dönüp oradan faiz kazanıp sonra tekrar dolara dönüp gitmesini anlatan bir şey. Bu yabancılar açısından. Bir de yerliler var. Yerlilerin de işte kendi kasalarında, evlerinde, banka kasalarında, hatta banka döviz hesaplarında paraları var, dövizleri var. Bunlar da dönüyor. Dönüyor ki o %50, %45 neyse faizden yararlanalım diye. 3 aylığına dönüyor mesela, %10 faiz alıyor. Eğer kur değişmemişse o aldığı faiz dolar faizi haline geliyor. Dolayısıyla %10 faiz de başka hiçbir yer kimseye vermez. Onun için böyle müthiş bir dövizden Türk lirasına dönüş var. O olduğu için de kur yükselemiyor. Kur buralarda kalıyor. İşte Amerika'daki şeyler, gelen veriler, başkanlık seçiminde Trump'ın söyledikleri, Orta Doğu'daki olaylar falan onlar biraz kıpırdatıyor. Onlar olmasa hiç kıpırdamayacak yani. Böyle bir noktadayız ama biz bu carry trade'i yani %50 faiz ödemeyi dolara yıllık bazda ya da 3 aylık bazda %10 neyse faiz ödemeyi ne kadar kaldırabiliriz? Yani ekonomi bunu kaldıramaz bu ekonomi. Dolayısıyla hani tamam enflasyonu önlemek için faizi orada tutalım da bir yandan da bu carry trade var. Gelip insanlar bizim üzerimizden sıcak parayla para kazanıyorlar. Onun için ben bunu söylüyorum. Ondan sonra diyorlar ki fikrini mi değiştirdin? Hep faiz artsın diyordun. Tamam ben faiz artsın diyordum ama yanında da bunlar yapılsın diyordum. Bunlar yapılmadan faiz arttırdık. Şimdi carry trade'den sıkıntı çıktı bu sefer karşımıza. Onun için ben şimdi faizi yavaş yavaş indirmeye başlaması gerektiğini savunuyorum. Eylül'de. Çünkü şimdi Temmuz geldi, Ağustos gelecek. Ağustos'ta da %9,5 civarında bir enflasyon vardı geçen yıl. O çıkacak. Onun yerine 3, 2 neyse öyle bir şey girecek. Dolayısıyla 6-7 puan, 8 puan oradan düşüş olacak. Eylül'de de biraz var. Oradan da düşüş olacak. Yani 50'nin altına geleceğiz. 45'lere doğru geleceğiz. Eğer oralara geliyorsak, bence Eylül'de Merkez Bankası onu gördükten sonra faizi bir 2 puan indirmeli. 2 puan daha fazla değil. Ama demeli ki yani enflasyondaki gelişme düşüş yolunda devam ederse bu küçük indirimlere devam edeceğim. Demeli ki bu sıcak para yavaş yavaş artık biraz azalsın yani. Yoksa biz bu enflasyonu çözeceğiz derken bu sefer carry trade'den inanılmaz bir maliyet öder hale geliyor ekonomi. Ya görüyorsun bak faizi bir kere yanlış belirledim geldiğimiz yere bak. Evet. kur korumalıdan kurtuluyorsun, keretireye de takılıyorsun. Yani facia bir durum.
Enflasyon belli bir seviyede yapışkan bir şekilde kalır mı?
Kalacak, o kaçınılmaz. Yani biz o faizi indirmesek de öyle kalacak, öyle görünüyor. Yani çünkü bizim dediğim gibi yani temel altyapıyı düzeltecek bir şeyimiz yok. Yani sonuçta faizle, kurla bu iş yürümez ki ya. Bir yere kadar. Amerika'da olsak yürür, İngiltere'de olsak yürür. Dediğim gibi adamların başka şey riskleri bu kadar yüksek değil. Bizim her tarafımız risk. Onları çözmeden, onları geleceğe dair insanlarda... Bak biz şeyi hatırlayalım. Yani 2001 krizinden biz nasıl çıktık hızla? Feci bir kriz yaşadık. Yani Gayse abi yurtçı aslamızın 1/4'ünü kaybettik. Ekonomi küçüldü, işsizlik arttı. Birçok insan, hepimizin tanıdığı insanlar beyaz yaka işsiz kaldı. Bunları yaşadık ve buradan biz 2 yıl içinde çıktık. Nasıl çıktık? Çünkü yeni bir hükümet geldi. Bu yeni hükümet eski hükümet zamanında başlayan IMF programına aynen devam edeceğini beyan etti. Orada neler yapıldı? Bankacılık reformu yapıldı. Kamu mali disiplini sağlandı. Bütçe, borçlanma bunlar bir disipline sokuldu. Efendime söyleyeyim işte diğer bazı adımlar atıldı. Mesela paradan 6-0 atıldı. Maddi bir katkısı yok ama insanların farklı bir şeye bakmasını sağladı. Ve en önemlisi Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi başlattı Türkiye. Şimdi bütün bunların sonucunda beklentiler düzeldi. Türkiye'ye o hep verdiğim örnektir. Yani 2005'te tam üyelik müzakeresi başlattık. 2006'da Türkiye'ye 22 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girdi bir yılda. O tarihe kadar Türkiye'ye 1923'ten itibaren 80 küsur yılda giren toplam doğrudan yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolardı. Bir yılda 22 milyar dolar girdi. O devam etti. Sonra biz Avrupa Birliği ile işler bozulunca o da durdu, bitti. Orada beklentiler değişti. İşte bu beklentileri değiştiren adımlar bunlardı yani. Bankacılık reformu, yani yapısal reform işte. Kamu mali disiplini, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi gibi yapısal... demek ki bunları yapmamız lazım o zaman beklentiyi. Yani kendi yaptığımız şeyi unutuyoruz biz.
Somut adımları atmak.
Bana yani soruyorlar şimdi yapısal reform ne, işte bu. Evet. Bu yani bunlar eksikti tabii. Ama o zaman da bu kadar kötü durumda değildik. Şimdi daha büyük çerçeveler.
Dönem sanki biraz da iletişime daha net yapıyorduk galiba değil
mi? IMF vardı. O bizim adımıza yapıyordu büyük ölçüde. Yani IMF'i gördüğü zaman yabancı yatırımcı daha rahat geliyor tabii. Yani bir program uyguluyorsun tabii. Ve ciddi. Çünkü o programa uymazsan 3 ayda bir performans kriterlerine bakıyor. Şunu düzelttin, bunu düzelttin mi, ettin mi? Düzelttiysen veriyor taksiti. Düzeltmediysen vermiyorum diyor. O zaman yabancı çıkabiliyor falan gibi. Onun etkisi.
Bağlayıcı var. Oluyordu.
Yani IMF tabii çok daha yabancı açısından çok daha büyük garantiydi.
Peki son olarak bir de iş dünyasının tepkileri de var. Ben burada özellikle kur tarafını sormak istiyorum size.
Bir süre tuttuk da bu faiz artık, artışından sonra artık tutuyor muyuz çok emin değilim. Tutmuyor. Tam tersini yapıyor Merkez Bankası. Döviz satın alıyor ki kur düşmesin diye. Yoksa daha düşecek yani.
Peki TL değersizleşmeli mi sizce, yoksa bu da tabii şöyle, enflasyon tabii, bacağı da var.
Şöyle tabii şimdi bir ülkenin parasının iç değeriyle dış değeri arasında bir ilişki olması lazım. Yani içeride ne kadar değer kaybediyorsan normal olarak dışarıda da o kadar değer kaybediyor olması lazım. Çok ideal olan birebir böyle olur mu? Olmaz ama yakın olur. Yani içeride enflasyon %60'sa senin kurun da bir yıldan ötekine 50-60 o civarda değer kaybetmeli. Bakıyorsun öyle değil. Yani senin enflasyon iç değer kaybı çok yüksek. Buna karşılık dış değer kaybın o civarda değil. Burada bir sorun var. Nedir o sorun? Özellikle son buraya kadar şeydi. Mesela Merkez Bankası döviz satarak kuru düşük tutmaya uğraşıyordu. Kuru düşük tutmaya uğraşmasının nedenlerinden birisi biliyorsun biz gayri safi yurtiçi hasılayı Türk lirasıyla hesaplıyoruz. Sonra yıllık ortalama dolarla bölüp dolardan dolar cinsinden hesaplanıyor gayri safi yurtiçi hasıla. Dolar kuru ne kadar düşükse senin gayri safi yurtiçi hasılan da o kadar yüksek çıkıyor. Bu iktidarların çok sevdiği bir olay. Ama şimdi öyle değil. Şimdi faiz yüksek olduğu için enflasyona göre gene yüksek olmayabilir. Ama yabancı yatırımcıya da dolardan dönen için yüksek. Çünkü o artık dolar faizi oldu. Dolarları bol boca ettiği zaman piyasaya kur düşüyor. Türk lirası değerli hale geliyor. Bunu Merkez Bankası geçenlerde bir açıklama da yaptı hatta Mehmet Bey galiba. Yani Merkez Bankası satın almasa daha 25'lere 26'lara gidecek. Doğru. Almasa öyle olacak. Ama bunun nedeni o faiz. İşte o yüzden de faizi yavaş yavaş ben diyorum ki indirmek lazım. İşi biraz daha, yani ben de biliyorum bu faizin enflasyonun çok altında olduğunu. Ama başka da çare, öyle bir şeye girdik. Yani iki ucu pis değnek tutuyoruz ki bir tarafı temizlerken öbür taraf bela alıyor. Dolayısıyla bunları dengelemek o kadar kolay bir iş değil. Onun bir tek yolu var bunun. Hep söylediğimiz beklentileri düzeltmek. Beklentileri olumlu hale getirmek. Hem içeride hem dışarıda, dış yatırımcı açısından. Onun da tek yolu var. Bu yapısal reformları yapıp riskleri azaltmak. Ben hep söyledim, yani Türkiye'nin oturup bir risk envanteri çıkarması lazım. Bizim risklerimiz nereden kaynaklanıyor? Hukuktan mı kaynaklanıyor? Demokrasiden mi? Laiklikten mi? Yabancılarla ilişkilerimizden mi? Dış politikadan mı? Ve bunları çözebileceklerini tek tek oturup çözmemiz lazım. Bunları yaparsak beklentiler düzelir. Beklentiler düzelince bambaşka bir manzaraya geçer.
Bunların büyük bir kısmını yapmıyoruz şu anda. Yapmayacağımızı varsayabiliriz önümüzdeki kısa vadede. Önümüzdeki bu süreçte durgunluk ne kadar devam eder peki?
Ya benim tahminim, biz önümüzdeki yıl böyle devam edersek, bunları yapmadan, bu konularda adım atmadan devam edersek, önümüzdeki yıl ilk çeyrek, ikinci çeyrek o civarlarda stagflasyona gireriz. Yani şu olabilir tabii, onu bilmiyorum. Yani siyasetçi çünkü şeyi sevmez. Yani siyasetçi enflasyonun yüksekliğinden ziyade büyümenin düşüklüğü, işsizliğin yüksekliğiyle ilgilidir. Yani oralarda düşüşü görüp de bu programdan da vazgeçebilir. Bundan bile vazgeçebilir yani. Yarım yamalak olan programdan. Ve faizi ciddi şekilde indirttirebilir.
O da bambaşka bir hikaye.
O bambaşka yere götürür bizi. Onun hiç çıkışı yok. Zaten çıkışı olmadığını görmeseler buraya dönmezlerdi. Ya yani bu kadar faiz aleyhinde konuşup da faizi %50'ye kadar arttırmazlardı yani.
Mahfi Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız.